Merhaba değerli izleyenlerimiz. Altuğ Berker'le beraber hazırladığımız bir hayata dair programında da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine çok özel ve değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Ekonomi yazarı ve gazeteci Sayın Fikri Türkel. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İzleyenlerimize biraz sizden bahsedelim. Gerçi sizi çok iyi tanıyorlardır ekonomi konusunda. Pek çok gazete ve dergilerde evet. Yazılarınız var değil mi 1987 yılından
beri? Ya tabii
beri.
Ekonomi sonuçta evet. Niş bir alan ama evet. Yine de tabii bizim sektörde ekonomiye ilgi duyanların tanıdığını düşünüyorum. Çünkü 25 yılı aşkın evet. Bir zamandır hem yazıyoruz hem çiziyoruz. Yani öyle zannediyorum tanıyan vardır.
Aslında hukuk fakültesi mezunusunuz.
Evet.
Fakat gazeteciliği tercih ettiniz.
Evet, zaten hukuktan çok meslektaşımız var.
Evet.
Yani hukuk okuyup evet. Da hukuku icra etmeyen rahmetli Ergun Göze mesela. Ben onun niye hukukçuluk yapmıyor diye öğrenciyken merak ederdim. O da gazeteciydi, bir köşe yazarıydı. Çok istifade etmiştik tarihte kendisinden. Olabiliyor yani böyle bir kariyer planlamasında insanın önüne farklı şeyler çıkabiliyor ama... Ben hep ekonomi gelişecek, biz Özal, yani üniversiteyi Özal döneminde bitirdiğimiz için hep o şekilde düşünüyoruz. Özal'ın refleksleri, önümüzde bir şey var. Zaten ekonomi deyince Türkiye'de Özalizm var, başka bir evet. Şey yok yani. Hala da onun etkileri var. Biz dedik ki ekonomi çok dominant olacak. Biz bu alanda eksiklik var. Bizim zamanımızda çeyrek sayfa ekonomi sayfaları vardı. Evet. Çeyrek sayfa, yarım sayfa bile değildi. Şimdi 18 sayfaya kadar ulaşan... ekler veriliyor veya gazetenin içine sayfalar veriliyor. Yanılmamışız. Yani o zamanki şeyimiz ekonomi çok gelişecek, ekonomi gazeteciliği çok gelişecek diye düşündük. Doğru bir tercih yaptığımıza inanıyorum. Bugün buradayız.
Evet. Özel uzmanlık alanlarınız arasında değil mi? Gıda ve teknoloji üzerinde de çok
yani
detaylı
bilgiye tabii,
sahipsiniz bildiğimiz kadarıyla öyle değil mi?
Beraber çalışırken genç arkadaşlara hep şunu söylerdim. Yani ekonomi o kadar dallanıp budaklanacak ki yani kendinize branşlar seçin. Mesela borsa olsun, mesela finans olsun, enerji olsun falan diye. Hatta bir arkadaşımıza öyle bir branş, enerjiyi branş olarak vermiştim. Dedi ki Fikri abi beni çizdi demiş gıyabımda. O zaman ben ekonomi müdürüyüm. Fikri abi beni çizdi demiş. Niye? Enerjiyi ona verdim diye. Yani burada yapamayacak hiçbir şey. Halbuki ben onun hırsını, gayretini bildiğim için vermiştim. 6 ay sonra geldi dedi ki ben böyle düşünmüştüm abi dedi. Sen bana yeni bir hayat, yeni bir kimlik, yeni bir insan kattın. Yani çok teşekkür ederim. Şu anda arkadaş o kendi sektör enerji gazeteciler derneği başkanlığını yapıyor.
Öyle mi? Maşallah.
Ya hep öyle branş, kendimize de öyle branşlar seçtik. Yani ne olabilir, ne edebiliriz falan diye. Yani gıdanın çok gelişeceğini düşünerek yani gıdada hep böyle faydalı olabilecek, reel ekonomiyle ilgili daha çok yazı yazdığımı düşünüyorum. Yani gıda ile ilgili benim kadar çok yazı yazan zannetmiyorum.
Gıdalarım sağlam mı?
Evet.
En çok merak edilen evet, soru çünkü evet. Sürekli... Hep işte
yani şu anda bütün dünyada en önemli gündem maddesi food safety veya food security. Hatta yeni bir şey daha eklediler. Food defense. Yani bu enteresan bir durum. Güvenlik, gıda güvenliği, gıda güvenilirliği. Bunlar farklı kavramlar. Savunma ile ilgili ayrı bir nokta var. Yani gıdanın stratejik önemiyle ilgili. Yani devletin varlığı ile ilgili o daha karışık bir şey. Amerikalılar yeni üzerinde durduğu bir kavram. Yani bütün dünya şu anda en çok üzerinde durduğu şeyler bu. Biz de hep konuşuyoruz. Yani çay içerken, su içerken aklımıza başka sorular geliyor mu? Geliyor. Yani işte o bütün o sorular gelecekte de dünyanın en önemli konuları arasında olacak. Yani gıda bu açıdan çok önemli diye düşünüyorum. Üzerinde ne kadar düşünsek, ne kadar yazı yazsak, ne kadar yorum yapsak veya bunun daha sağlıklı, güvenilir ve güvenlikli olarak sunulmasını sağlarsak, sürdürülebilir çalışmaları falan var ya, o açıdan onları da dahil ederek olursa o kadar daha güçlü bir ülke oluruz.
Evet.
Ama önemli başlıklar attınız. Onları biraz açalım. Bir kere gıdaların güvenilirliği nedir? Bir. İkincisi... Milli güvenlik açısından şimdi, gıdanın önemi. O da apayrı bir önemi.
Apayrı şeyler. Yani mesela işte şimdi biz şad olsun, ruhları şad olsun. Geçen hafta 4 tane pilotumuzu kaybettik. Şehit oldular. Bu çok önemli bir mesele. Yani hakikaten çok önemli bir mesele. Ama bu gıdanın güvenilirliğini ilk konuşan ülkelerden bir tanesi Japonlar olmuş. Bak işi biraz daha geriye götüreyim. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan önce dünyada ilk okul sütü projesini Japonlar başlatıyor. Diyorlar ki, yani şu anda var ya, mesela Türkiye'de başlatıldı. Evet. Biz geri kalmış ülke miyiz ki okul sütü programı yapıyoruz diyen arkadaşlar var. Halbuki öyle değil. Japonlar demişler ki bizim neslimiz sağlıklı, güvenilir, kalsiyumu almış ve proteini almış bir nesil olmalı. Evet. Bunun için de okul sütü programı yapmamız lazım. Yani her çocuk günde en az bir bardak süt içmeli falan diye. İkinci Dünya Savaşı sırasında okul sütü programı askıya alınıyor. Belki o dönemde beslenme de sorun olabilir ama İkinci Dünya Savaşı sırasında doğan, okul çağına başlayan çocuklar 2 santim daha kısa boylu.
Askıya alındığı için o dönem.
Tabii okul sütü programının yapılmış çalışmalar yok ama tek bir çalışma var bu. Yani bu gelişmiş ülke olma özelliğiyle alakalı, gıda ile ilgili, gıdanın güvenilirliğiyle ilgili yapacağımız her çalışma. Yani öncelikle tohumdan soframıza gelinceye kadar ki o süreçte ister hayvan olsun, ister bitki olsun, sebze, meyve olsun, bunların hepsinin kontrollü bir şekilde sahip çıkmamız lazım. Yani mesela endemik bitkiler diyorlar. Yani işte Avrupa'daki endemik bitkinin 1/3 sadece Anadolu'da. Yani bu Anadolu'ya has ürünler, bu kardelenden tutun siz, evet. Anadolu durum buğdayından işte aklınıza gelen diğer alanlara kadar. Peki bunların uluslararası kayıtları yapılmış mı? Genetik kayıtları yapılmış mı? Alınmış mı? Bunların kültür olarak arttırmak, çoğaltmak mümkün mü? Mesela Nihat Gökyiğit bana bahsetmişti. Amerika'daki buğdaylar verim vermemeye başlamış. Gelmişler buğdayın atasını Anadolu'da bulmuşlar. Evet. Onu aşılamışlar. Dünya buğdayını kurtarmışlar. Böyle bir hikaye anlatır. Bunun detaylarını tam bilmiyorum. Ama bu vaka bu. Gerçekten de bizde bu şekilde şeylerimiz var. Buğdaylarımız var. Hem Kars'ta hem Kastamonu'da hem Tarsus'ta.
Zengin ya o açıdan.
Tabii endemik dediğimiz hazine bunlar. Biz bunları acaba yani var olan değerlerimizi kültür haline getirip seri üretip arttırabilir miyiz? Mesela lale ile ilgili 153 tane kayıt diye bulmuşlar. Çeşit bulmuşlar. Evet. Çok ilginçtir. Sümbül de aynı, Ageza. Kekik mesela biz. Dünya kekik üretiminin %70'i Türkiye'de üretiliyor. Bu çok önemli bir şey. Ama bizim kekiklerimizin her ana Torosların kekiğiyle, Batı Torosların kekiğiyle, Doğu Torosların kekiği farklı. Yani işte Kilis'in kekiği daha farklı. Yani burada inanılmaz bir zenginliğimiz var. Biz bunları hepsini değerlendirmemiz lazım. Niçin değerlendireceğiz? Sadece ekonomik olarak mı? Hayır. Neslimizi daha sağlıklı beslemek ve onların beslenmeyle ilgili ihtiyaçlarını garanti altına almak. Hem geçmişte hem de gelecekte. Yani bütün bu kavramları bunlar anlatıyor. Yani bu tür kavramlarla izah ediyoruz. Sürdürülebilir, efendim işte güvenlikli olacak, güvenilir olacak vesaire.
Sizin de bahsettiğiniz gibi gıda ile sağlık hakikaten iç içe. Bu mesela şimdi süt programından bahsettiniz, evet. Öğrencilere verilen. Tabii ki hakikaten çok faydalı ve fakat bu tarz toplu şeylerde, programlarda, organizasyonlarda onların güvenliğini tam temin etmek çok çok önemli değil mi?
Yani şimdi tabii Türkiye'de mesela süt üretimi evet. Çok iyi bir noktaya geldi. Mısır üretimi iyi bir noktaya geldi. Mesela mısır artık bizi İthal mısır sadece yemde kullanılıyor. Onun haricinde ithal mısır kullanılmıyor. Yani son 10-15 yıl önceye bakarsak 1 milyon hatta 1,5 milyon bile değildi. Şu anda 6 milyon ton mısır üretiyoruz. Bu önemli bir şey. Yani bazı böyle olumlu şeyler var. Mesela pirinçte de öyle. Pirinçte mesela Osmancık pirinci, Sarı Çeltik, Halit Bey pirinçleri gibi yeni cins pirinçlerle verimliliği kat be kat arttırdık. Yani bunlar hormonlu vesaire değil. Tamamen doğru. Bizim armut vardır. İsmini unuttum.
Deveci.
Deveci armut. Evet. Ahmet Deveci'nin yapmış olduğu bir armuttur. Ve iri bir armut haline gelmiştir. Ve dünyada çok başarılı bir örnektir. Ama onu biz geliştiremedik. Fakat pirinçte bunu yaptık. bir pirinçte dünya çeltik ortalaması dekar başına, dönüm başına 750 kiloyken biz 1250 kiloya kadar çıktı. Yani bu verimli cins pirinçler buldu araştırmacılarımız. Osmancık diye pirinç. Türkiye'nin pirinç ihtiyacını karşılar hale geldi. Çok olumlu örneklerimiz var.
Evet.
Yani bunlar her alanda bunu yapmamız lazım. Mesela ama yem sanayinde soya ihtiyacımız var. Hala soya, yeterli soya üretimimizi sağlayamıyoruz. Bunun üzerine tabii dünyada soya üretimi farklı GDO teknikleri olduğu için de spekülasyonlar oluyor. Ona meydan vermememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Bu aynı şey et ithalatı için de geçerli, evet, değil mi?
Yani maalesef kırmızı, evet, ette, kırmızı ette onu sağlayamadık. Yani bence kırmızı et Türkiye'nin, evet, önümüzdeki 5-6 yıl içinde hala sorunu olmaya devam edecek. Evet. Sütte sütte başarılı olduk. Ama sütte ihtiyacımız kadar sütü üretmeyebildik. Evet. Ama kırmızı et hala kayıt dışı. Yani bunu kayıt içine almak mesele. Evet. Yani eğer siz herhangi bir şeyi ölçemiyorsanız ona hakim olamazsınız demektir. Evet. Yani bu aynı şekilde balıkçılıkta da bu böyle. Çok büyük gelişme sağlandı. Yeterli mi? Değil. Yani bu şey öncesi Vietnam sohbeti yaptık. Mesela Vietnam 2 milyon tonun üzerinde balık avlıyor, üretiyor, satıyor dünyaya. Akıl almaz bir şey. Biz onun 1/3'ünü ancak şu anda üretebiliyoruz. Demek ki oralarda boşluklar var. Biz etrafımızda 3 ayrı deniz var.
Tabii
çevremiz
ki
denizlerle dolu. Denizlerle çevrili. Ve biz burada daha becerikli olmamız lazım. İster avla, isterse kültür balıkçılığıyla belli bir noktaya gelmemiz lazım. Ama eğer siz yönetebiliyorsanız kültür balıkçılığıyla ancak, yani ölçebiliyorsunuz ve yönetmek istiyorsanız geleceğinizi, kültür balıkçılığıyla bunu yapabilirsiniz. Zaten avcılıkla ilgili pek çok sınırlama var. O sınırlamalardan dolayı istediğimiz elde edemeyiz. Mesela Karadeniz sadece bizim değil ki, Ruslar, Ukraynalılar, Bulgarlar, Gürcüler, bunlar da oralarda alıyorlar. Onlarla rekabete gerek kalmayacak eğer kültür balıkçılığı yaparsak. Aynı tavukta yaptığımızı, beyaz ette yaptığımızı balıkta da yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani insanlarımız daha sağlıklı ve daha iyi beslenmeleri gerekiyor.
Evet.
Bütün bunlar şöyle bir şey. Mesela kırmızı etteki temel yaklaşım dünyada işte 50-50'dir. Yani büyük baş ve küçük baş ayrımı bu şekildedir. Hatta küçük baş daha fazladır. Yani Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, İspanya'da vesaire. Ama biz bunu maalesef %80-70-80 büyük baştan temin ediyoruz kırmızı eti. O da ayrı bir şey. Risk. Ha, diyeceksiniz ki Arjantin'de böyle, Brezilya'da böyle, ama Arjantin ve Brezilya'nın genişlikleri,
daha
ovaları
farklı, evet,
bambaşka. Oranın
Bosna.
Yani
Bosna'ya gittiniz
mesela,
mi?
Evet, et çok şey, çok lezzetli bir eti var Bosna'nın. Yani işte bütün bunları değerlendirmek lazım. Yani hesaplayacağız, kitap edeceğiz. Biz geleceğimizi garanti altına alacağız. Bakın, her zaman şu bir nesil için, bir ülke için protein petrolden önemlidir.
Evet.
Neden? Yani petrol sadece makinaları ve gündelik hayatınızı idame ettirir. Belki bir zenginlik sağlar orta ve uzun vadede, ama protein bir nesli kazandırır size. Yani sağlıklı bir nesli kazandırır. O yüzden protein ve diğer besin, vitamin ihtiyaçlarımızı karşılayacak altyapılar. Bu yüzden bunun derdiyle dertlendik.
Evet, tabii ki, evet.
Yani doğru, kendimiz için değil. Yani bütün dünya bunu sağlıklı konuşuyor. Biz de, evet, bunu konuşmamız, evet, lazım.
Evet. Yani bir milli güvenlik sorunu da aynı zamanda. Yani
tabii, tabii.
Aynı birlikte bir de o sağlığın bozulmasıyla bütün unsurları etkileyecek bir şey. O obez bir toplum yetişse veyahut
İşte bak,
ilaca mahkum bir toplum yetişse.
Aynen. Japonlar bu konuyu çok konuşuyorlar. Diyorlar ki işte hesap etmişler adamlar. Bu topraklar bize sağlıklı bir nesil yetiştirmemizi sağlamaz. Mesela Japon şirketlerin Türkiye'de şirket satın alınması en önemli sebeplerden biri budur. Gelecek güvencesi. Bir de karlı bir alan. Yani gelecekte karlı olacağı için. Mesela Japonlar o zaman düşünmüşler, taşınmışlar. Fonksiyonel gıda diye bir şey üretmişler. Yani şu fonksiyonel gıda kavramını Japonlar buldu. Toplam kaliteyi de onlar buldu. Vaka. Ama bütün dünya sahiplendi. Sonra şu anda da öyle. Bütün dünyada reyonlarda, market reyonlarında fonksiyonel gıdalar artar. Fonksiyonel gıda deyince ilaç milaç aklınıza gelmez. Tamamen doğal, doğal ürünlerle katkı sağlıyor. Yoğurda, efendim, ekmeğe, makarnaya, suya katkı sağlıyorlar. Doğal katkılar sağlıyorlar. Onlarla işte fonksiyonel gıda diyorlar.
Şimdi sağlık sektörünü gıdayla beraber çok detaylı ve çok güzel anlattınız. Bir de teknolojiyle ilgili de,
evet,
sizin çok,
evet,
bağlantılarınız ve çok detaylı araştırmalarınız var.
Ya şimdi tabii
sağlıkla
haftada bir
teknolojiyi birleştirirsek Bu konuda neler düşünürsünüz? Yani?
Ya şimdi tabii değişik projeler şu anda düşünüyoruz. Biz bakanlık da bu konularda düşünüyor. Ben de düşünüyorum. Bu konuda şu anda ortada bir şey olmadığı için somut bir şeyler söyleyemem size ama teknoloji bambaşka bir şey. Dünyada şu 10 yılda 3 önemli gelişme oldu. Bunları anlamazsanız ne dünya ekonomisini anlarsınız ne de kendi öneminizi anlarsınız. Bunlardan biri şu. Pazar üretim yerleri değişti. Yani eskiden Avrupalı üretirdi, bütün dünyaya satardı. Şimdi Çin üretiyor. Avrupalı bütün dünyaya dağıtıyor. Veya Amerika dağıtıyor. Yani Batı bunun dağıtımını üstleniyor sadece. Ticari rantını elde ediyor. İşte marketlerle, market zincirleriyle. İşte dünyada 30 bin tane kahve zinciri var. Şu kadar hazır servis, hazır yemek servisi zinciri var vesaire. Yani ama üreten yerler buralar oldu. Gelişmekte olan ülkeler oldu. Şimdi daha hepten gelişmemiş ülkeler üretmeye başladı. Eskiden bizi de üretim yeri olarak görüyorlardı 20 yıl önce. Şimdi artık Türkiye'yi de üretim yeri görmüyorlar. İkincisi tüketim yerleri değişti. Üretim yerleri değişti, tüketim yerleri değişti. Şimdi tabii eskiden biz de hala ihracatımızı çoğunu Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Eskiden sadece zengin olan ülkeler tüketirdi. Yani işte Hindistan'da 600 milyon 2 doların altında günde geçinmek zorunda kalan insan var. Çin'de belki daha fazladır. Tam istatistiklere hakim değiliz. Afrika hakeza. Yani şu anda dünyada 2 milyara yakın insan açlık, sefalet ve işte 1-2 doların altında günde geçinmek zorunda kalıyor. Bunlar tüketmiyor. Tüketen kim? Avrupalıydı. Ama yaşlanan Avrupa, bir de şimdi ekonomik durgunluğa da girince tüketim yerleri gelişmekte olan ülkeler, genç nüfusa sahip olan ülkeler haline geldi. Biz mesela Türkiye gelişmekte olan bir ülke, tüketici olan biz olduk. İşte her yıl işte ne kadar telefon geliyor Türkiye'ye, ithal ediliyor. Düşünün. Yani bu bir. Üçüncü nokta bu. Tüketim yerleri de değişti. Pazar yerleri değişti. Üretim yerleri değişti. Pazar yeri değişti. Dördüncüsü de müşteri tipleri değişti. Üçüncü de müşteri tipleri değişti. Yani eskiden insanların tüketimiyle şimdiki insanların tüketim tarzı farklı. Beslenme şekilleri farklı. Giyim şekilleri farklı. Yani bu sadece şeyle alakalı değil. Mesela 2000'lerin başında Japonya'da şöyle bir şey yaşanıyor. O zaman SMS var. Daha internet yok ama SMS var telefonlarda. Birden bakıyorlar ki tekstilciler, gençler tişört almaz oluyor. Kot pantolon almaz oluyor. Spor ayakkabı almaz oluyor. Nasıl olur dediler. Yani ülkede kriz yok. Bir şey yok ama gençler satın almıyor. Araştırıyorlar, bakıyorlar. Gençler harçlıklarını giyim kuşam yerine SMS'e veriyorlar. Sonra tabii orada bir devrim iyileştirme yapıyorlar ki sağlıklı bir tüketim olsun. Şu anda da öyle. Yani mesela yaşlanan Avrupa eski eğlenceye yönelik tüketimden daha ziyade işte turizm, işte efendim anti-aging falan sağlık vesaire tüketimi. Vesaire sağlık. Başka konularda tüketmeye başladı. Eski tüketim alışkanlıkları yok. Genç, dinamik, işte efendim bol bol şeye binelim, otomobile binelim, yeni model otomobiller, spor mu otomobiller, bunlar yok. Yani mesela dünyanın en önemli şirketlerden biri, ilk 5 büyük şirketten birinin başkanı, CEO'su bana dedi ki benim 2 oğlum var, ikisi de üniversite mezunu, fakat dedi otomobilleri yok. Demişler ki biz otomobil istemiyoruz baba. Niye? Londra'da otomobil ihtiyaç yok. Ya biz bisiklete bineriz ya toplu taşımayla gideriz. Şehir dışına gidersek de araba kiralarız. Farklı bir tüketim nesli geliyor. Yani bu da ekonomileri değiştiriyor, tamamen değiştiriyor. Eğer buna hazır değilseniz bambaşka. Şu anda mesela sosyal medya var. Yani bu dördüncü ana gelişmeyi de sosyal medya olarak düşünmemiz lazım ki bu 3-4 yıldır çok daha yoğun. Sosyal medyayla bağlı olmayan hiçbir şirket yaşama şansı yok.
Siz de pardon sözünüzü veriyorum ama çok aktif kullanıyorsunuz sosyal medyayı.
Evet. Ya çok aktif mi bilmiyorum ya. Aktiften maksat ne? Twitter'da varım, Facebook'ta varım, Instagram'da varım. Bunlar da yetiyor. Evet. Yani işte iyi olan şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Eğer iyi olan şeyler paylaşılırsa
tabii ki.
İyilik dağılır, ama artar. Kötü olan şeyler paylaştınız. Bazıları öyle diyor. Ya diyor ben ne gerek var diyor. Benim diyor ne işim var diyor. O bu tür şeylerin arasında. Hayır, iyi olanlar paylaşılırsa iyilik ve güzellik yayılır. Kötü olanlar paylaşılırsa kötülük yayılır. Yani ben böyle düşündüğüm için iyi olan şeyleri paylaşmaya çalışıyorum.
Tabii ki.
Ekonomiyle ilgili verileri, efendim hayata dair verileri, evet. Moral motivasyon sağlayacak verileri. Yani yazılarımda olduğu gibi dört önemli şey yazılarda olmalı. Biz gazeteciyiz. Yani köşe yazısından önce bir gazeteciyiz. Haber vermemiz lazım. Bir her gazetenin köşe yazısında bir haber olmalı. İkincisi bir fayda olmalı. Yani orada bir okuyan bir fayda sağlamıyorsa o yazı yazıya yazık demek. Yazık olur. Yani benim yazdığım zamana yazık, emeğe yazık, gazete basmış ona yazık, telife yazık vesaire. Bir diğeri de burada bir fayda olmalı. Haber olmalı, fayda olmalı ve motive etmeli. İnsanları ayrıca motive etmeli faydanın ötesinde. Bir de yönlendirmemiz lazım, olumlu yönlendirmemiz lazım. İşte girişimcilik böyle artar, girişimciliği arttırmamız gerekiyor. Çünkü genç bir neslimiz var, bunları sağlamamız gerekiyor. Ha, bunun dışında yazı izin verirse biraz da felsefe yaparsın. Yani işte kendi duygularını veya bir edebiyat yapmaya kalkarsın. İşte böyle bir felsefi bir cümle kurmaya kalkarsın. Ama bu olsa da olur, olmasa da olur. Olsa daha ideal olur. Evet. Yani daha başarılı bir yazı olur. Böyle düşünüyorum. Yani Twitter'da da böyle, Facebook'ta da böyle. Yani Twitter çok daha güçlü bir dalga.
Evet.
Şu an çünkü insanlar haberi oradan alıyorlar, bilgiyi oradan alıyorlar. Ve burada daha aktif olunması gerekiyor.
Ama dezenformasyon da var.
Yani dezenformasyon olmaması için iyi ve güzel, iyi insanların orada daha fazla görev yapması lazım.
Tabii ifade özgürlüğü var ama biraz fazla da şimdi onu kaçırıyor muyuz? Yani mesela kişilik haklarına saygıda sosyal medyada mesela bir ifade özgürlüğünü getirdiği
çok
bir...
Çok doğru söylediniz. Yani teknolojiye ilgi şöyle başlıyor. Öncelikle şıp sevdiği gibi teknoloji severler var. Onlar nerede bir şey çıkarsa hemen atlar. Bunların takip eden görgüsüzler var. Bunlar da gelir. Yani biz kullanıyoruz, biz de o sınıftayız anlamına gelmiyor. Fakat dalga olarak böyle. Üçüncü sırada işletmeler fark etmeye başlıyor. Mesela Facebook işletmeler fark etti. Üçüncü dalga bu teknolojide bu. Onlar keşfettikten sonra regüle oluyor sektör. Yeniden düzenleniyor. Daha sağlıklı hale geliyor. Hatırlayın ilk videoların çıktığı zaman ne kadar videolardan şikayet eder 80'li yıllarda. Belki siz yoktunuz o zaman. Altı Bey hatırlar mısınız? Siz de çocuktunuz belki.
Hatırlarım yani.
Yani o video hastalığı vardı. VHS, Betamax falan diye. Yani herkes böyle video kulüpler vardı. Video kiralama olayları vardı. Daha sonra internet çıktığında yine bir sürü eleştiri yapıldı. İnternet şöyle, internet böyle, internet şöyle kötü vesaire. İnternet kafeler falan. Şimdi artık hiç bunları konuşmuyoruz dikkat edersen. Bunun faydalarını sağlıyoruz. Büyük big data denilen bir şey var. O big data içerisinde faydayı, güzeli seçersek ve bunu insanlara ulaştıracak bir kanal açabilirsek, A9 gibi mesela bir kanal açabilirsek bu muhteşem bir hizmet olur. Böyle düşünüyorum ben. Ben bunun için de burada varım. Ama o şeye girmesi lazım. Mesela daha bu sene Twitter şirket reklamları almaya başladı. Ne demek? Şirketler bunu keşfetti. Bunlar şirketler bunu keşfettiyse önümüzdeki dönemde regüle olacaktır. Yani daha sağlıklı. Bir, sen kimi takip edeceğini daha iyi bileceksin. Seni kimlerin takip edeceğini daha iyi bilinecek. Yani aynı frekanstaki insanlar buluşacak. Daha hoş, daha ideal bir mecra haline gelecek.
Denetimler de yükseliyor beraberinde ama.
Denetimler yükselir. Bunlar hatta normal şeyler olacak yani.
Kısıtlamalar çoğalıyor. Yani güvenlik politikaları.
Dünyada şöyle bir
özgürlük anlayışı.
Demokrasi gelişkisi. Deyince dünyada şöyle bir gelişme var. Saydamlık hareketi veya şeffaflık hareketi de diyebilirsiniz. Demokrasinin geleceğini belirleyecek en önemli noktalardan bir tanesi olacak. Şirketler daha şeffaf olacak, kişiler daha şeffaf olacak, devletler daha şeffaf olacak. Yani işte bu takipler, kontroller, casusluklar vesaire vesaire buna gerek kalmadan insanların yaptıkları insanlar yani Allah'a karşı Allah'ın nasıl şahitse insanlar da birbirine karşı öyle şahit olacak. O zaman biraz daha yani şeffaflık esas olduğunda demokrasinin daha sağlıklı hale geleceğini düşünüyorum. Yani bu konuda da çalışmalar yapılması lazım. Bu konuda maalesef sağlıklı bir çalışma yapılmıyor. Ya dünyada yapılıyor, yetersiz. Türkiye'de daha az yapılıyor. Bunun biraz daha arttırılması gerektiğini düşünüyorum.
Etik değer yükseltilmesiyle alakalı.
Tabii tabii. Yani mesela dünyada mesela etik değerler diyoruz ya. Bütün herkes de yani Budist'te de aynı, Yahudi'de de aynı, Müslüman'da da ateiste de aynıdır. Etik değer etik değerdir. Yani evrensel değerler, bunu etik değerler, evrensel değerler oluşturuyor daha sonra. Bu evrensel değerler her yerde aynıdır. Her toplumda aynıdır. Yani itikada bilmiyorum neye göre değişmez. Bunlar ana bir şablon olarak esas olması lazım. Ve herkesin kabul etmesi lazım. Ondan sonra diğer işler daha kolay hale gelir. Yani hepimiz kendi inancımızı savunmamızın yanı sıra evrensel değerleri de savunmamız gerekiyor. Yani temizlik bu konuda dünyada farklı görüş ayrılıkları var mıdır? Bu da evrensel değerdir. Evet. İnsan sağlığı, insan yaşama hakkı, konut hakkı bunlar hep evrensel değerlerdir. Bunlar üzerinde tartışma yapılmaz, yapılmamalı.
Evet. Bu anlattıklarınızda kesinlikle katılıyorum ve hakikaten şu an bilişim çağında yaşıyoruz. Teknoloji hızla ilerliyor. Bu anlamda internetin ücretsiz olması, herhangi bir kısıtlamaya gitmemesi, bu konuda neler düşünürsünüz?
Yani, mesela eski Ulaştırma ve Habercilik evet. Bakanlarımızdan biri bizim derneğimize davet etmiştik. Orada ben bu konuyu sormuştum. Yani haberleşme, bilgi edinme bunlar bir hak olduğuna göre internet bedava olması lazım. Diyelim ki bedava olmadı. Bir kişinin zorunlu iletişim ihtiyaçları için ne kadar kilobayt veya megabayt aylık ihtiyacı var? Bu kadarı bedava olması lazım. Yani bana göre de mesela ayda 100 megabayt falan, kişi başı 100 megabayt bedava olması gerekiyor. Çünkü bu bir hak, insan hakkı ve anayasal bir hak. Diyelim ki bedava yapmadınız, hiç olmazsa bu kısımdan vergi şey almayın. Ki vergi çok yüksek, malum %50'si vergi kullandığımız internetin, yani %49'u neyse işte o tartışmalı. Bana göre %50'nin üstünde ama vergi. Hiç olmazsa böyle olması gerek. Çünkü bir anayasal haksa bu. Anayasa bunu koruma altına almalı. Diyelim ki devletin imkanları bu kadar güçlü değil, vergi almayın hiç olmazsa. Yani kişi başına 100 megabayt genç haberleşebilsin cep telefonundan veya evindeki internetten.
Yani öğrenciler için de çok iyi bir imkan yani olur bu.
Üzerinde düşündüğümüz bir konu ve sorduğumuz bir konu. Evet. Tabii bakan da bunu Maliye Bakanı ile görüşmemiz lazım dedi. Yani Türkiye'de konu hep oraya gidiyor biliyorsunuz. Çünkü bütçelerimiz o kadar güçlü bir bütçeye. Ama bu söylediğiniz olay güzel bir olay.
Bizim iş adamlarımız siyasete meraklıdır tabii biraz.
Evet yani benim konudaki... de etrafımda pek çok iş adamı, her partiden iş adamı var. Yani onlar da farklı partilerden aday oldular.
Yani nasıl ekonomi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani iş adamlarının mecliste olmaları.
Birileri meclise gidecek yani. Insanlar öncelikle istemesi lazım.
Hakkıdır da. Ama fakat
yani daha önceki dönemlerde ben mesela bu konuda bir yazı da yazmıştım. Yani siyasetle konuşmayı sevmiyorum ama bir faydam olur diye bir yazdım. Daha önceki dönemlerde işte 10 yıl önce, 15 yıl önce 90'lı yıllarda pek çok iş adamı meclise girdi. Bunların hepsinin bir iddiası vardı. Belli bir özgüven içerisinde gittiler. Bir de cebinde para olunca özgüven artıyor herhalde. Ama hiçbiri kendi kimliğiyle orada kalamadı. Yani partinin ve liderinin kimliğine büründü. Bu olmuyor. Yani o zaman hizmet edemezsiniz. Yani şu anda pek çok iş adamı aynı şekilde meclis için aday adayı oldu. Yani Allah yollarını açık etsin. Bu ülkeye hizmet etme fırsatı versin her birine. Ama yani orada sarf edecekleri, bu yolda sarf edecekleri gayreti kendi alanlarına sarf etseler bence daha başarılı olurlar.
Daha verimli,
evet. Daha verimli olurlar. Yani zaten akıllı olana bir dönem sonra hemen kaçtılar. Yani meclisten kaçtılar. Çok da başarılı olanları var içinde. Çok örnek alınacak, çok güzel insanlar var. Ama yani Türkiye'deki o lider yapısı ve siyasi parti yapısı insanların kendi kimlikleriyle, kendi şahsiyetleriyle orada kalmasını sağlamıyor. Partinin kimliği neyse olsun.
Genelde böyledir, evet.
Yani benim hoşuma gitmeyen, siyasetteki hoşuma gitmeyen taraf bu. Yoksa yani bizim hiç kimse, bu sonuçta bir meclis var. Meclisin 550 milletvekili bir şekilde dolduracak. Oraya ne kadar güzel insan giderse o kadar daha başarılı olur ama yani şimdiye kadar onun olmadığını görüyoruz yani. Yani biz partilere laf etmiyoruz. Yani kişilerin kendi kişilikleriyle orada kalsalar daha çok hizmet ederler. Onu söylemeye çalışıyoruz. Yoksa yani her partiye saygımız var. Onlar da çalışsınlar.
Evet.
Ben bir yazınızda şey okudum, onu merak ettim şimdi. Yani Türkiye'ye de yatırım yapan özellikle azınlıklardan bahsetmişsiniz. Orada bir bilgi vermişsiniz. İşte Fransızların bir...
Ben çok cemaatler... Yani şimdi bu mesela geldi. Çok tartışılıyor ya, cemaatlerin şirketleri falan olmalı mı diye. Şimdi esasında insanlar niye şirket kurar? Yani varlıklarını devam ettirmek için. Ben ister düşüncemi devam ettirmek için, isterse kişiliğimi devam ettirmek için. Ve bu serbest teşebbüs içerisinde bu saygın bir şeydir. Bu olması gerekiyor. Yani ben bunu bana bizatihi, işte ismini söylemeyelim şimdi, o cemaatin biz Türkiye'de olmamız lazım. İstanbul'da olmamız lazım.
Yabancı bir cemaat.
Yabancı bir cemaat. Yani Müslüman olmayan bir cemaat. Ondan sonra ve Türkiye'de şirket alıyorlar bunun için. Yani bir şekilde biz Türkiye'de olacağız. Bu da bir fırsattır diye bir vesile alıyor. Ama yapamadılar.
Onlar neden burada olmaları lazımmış?
Yani tabii onların inancına göre mesela Yuşa Tepesi çok önemli. Bana söylemişlerdi, Sultanahmet çok önemliydi. Biz her hafta geliriz burada, ibadetimizi yaparız, duamızı ederiz. Çünkü Mehdi buradan gelecek.
Öyle inanıyorum.
Yani ben öyle yazdım onu.
İnşallah. Ondan dolayı buraya ilgileri var, yatırım yapıyorlar.
Evet, evet, evet. Yani enteresan bir durum. Ha yani oradaki temel nokta şuydu. Yani bir cemaat şirket kurmalı mı vesaire. Yani bu tür şeyler dünyada yasaklanmıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela herhangi tekil olaylardan genel kararlar çıkartıyoruz. Bu doğru bir şey değil. Yani bu topraklarda sadece İslami cemaatler yok. Müslüman olmayan cemaatler de buralarda varlıklarını devam ettiriyor. Onlara ait de o yazı ilginç bir yazıdır. Her zaman okunmasında fayda var.
Biz zaten bu topraklarda hepsini gayet kendi kardeşimiz olarak hepsinin yaşam hakları, ibadet hakları, devlet kademesinde
vakıfların kurulma amacı bu, şeyler kurulma amacı bu. Ama tabii gönül şunu arzu ediyor. Yani o konuda onu da tamamlayayım ki tam şey olsun. Gönül şunu arzu ediyor. Ben hep ekonomi mantığı içerisinde düşündüğüm için söylüyorum. Yani mesela bir vakıf niteliğinde şirketler var. Bu cemaatlerin vakıflı şirketleri bu nitelikte olmalı. Çünkü ikinci, üçüncü nesilde de hayatiyetini devam ettirmeli. Avrupa'da bazı şirketler vardır. O şirketlerin patronunu kimse bilmez. Ama şirketler sağlıklı bir şekilde devam eder. Yani öyle bir yapı kurulmalı ki tamamen ehil ve doğru kişiler tarafından yürütülebilsin. Yoksa yani sonra bir sürü bu ülkeye hizmet etmiş insanlar var, mübarek kişiler var. O mübarek kişiler vefatından sonra o şirketler dağılıyor. İnsanların himmetleri, gayretleri de heba alıyor. Bunu olmasın diye. Ve bir, bunlar olmalı. Bu ekonominin, liberalizmin bir kuralıdır. Demokrasinin bir kuralıdır. Şirketler, herkes isteyen şirket kurabilir. Vakıf kurabilir, dernek kurabilir. Ha bunda menfaati vardır, yoktur. Yani bu hiç kimse buna karışamaz. Serbest piyasa kuralları içerisinde bu olmalı diyoruz. İkincisi, bunlar daha sağlıklı hale gelmeli. Üçüncüsü de işte efendim yani bu tür zanlarla o veya bu kişi yargılanmamalı.
Bir de sizin bir kitabınız var. Başarılı insanların karar anı ile ilgili. 2003 evet. Yılında. Değil mi?
Evet. Onu tekrar istiyorlar. Evet. Onun devamını istiyorlar. Gerçekten o dönemde 4 ay bestseller olmuştu o kitap. Yani bu benim ifadem değil. Bir derginin, ekonomi dergisinin her ay yayınladığı raporda ki benim onlara kitap bile göndermemiştim. O çok başarılı oldu. Demek ki iyi niyetle yazmışız ki başarılı oldu. Burada ben bu kitap amacıyla beni birkaç tane üniversiteye çağırmışlardı. Gençlere hep şunu söyledim. Bu bir dedim gazetecinin başarılı insanla karar anı diye yazdığı bir kitap. Ama böyle bir şey, böyle bir bilimsel hüküm çıkarabilir miyiz? Acaba bir Türk tarzı başarı nasıl olmalı? Onu da üniversiteli gençler, üniversite akademisyenler falan yapmalı. Yani orada hala Türkiye'de pek çok iş adamı var. Sıfır noktasından sıfır tüketmiş ama daha sonra belli bir noktada başarı göstermiş. Yani ben o kitaptan kendim çok istifade ettim. Okudukça moral buldum. Mesela bir arkadaşım bana demişti ki ya kitabını gördüm. Sen okuma o kitabı dedim.
Neden?
Niye? Yani aynı o da öyle söyledi. Okuma dedim. Bu tabii sabaha kadar okuyor. Günlerce uykusuz kaldım diyor. Yani falanca başarılı olmuş, ben niye başarılı olamadım? Ben seni tanıyorum dedim. O yüzden Yani böyle insanlara örnek olacaksa bu kitaplar yazılmalı, bu tür kitaplar yazılmalı. Yani kitap çok önemlidir. Bu kitap yazmayla ilgili benim bir kriterim var. Bill Gates'in Dijital Sinir Ağı diye bir kitabı var. Yani Bill Gates bile dijital dünyadaki yeni dijital sistemi kitapla anlatmaya ihtiyaç hissediyor. Yani en eski, en özgün bir şekilde yani kitabeler, işte biliyoruz ki biz tarihte peygamberin kitabeler gelmiş. Mutlaka yazıyla olması gerekiyor. Yani önümüzde olması gerekiyor. Kitabın ayrı yeri var. Mesela yeni bir dijital dünya ile ilgili yeni şey yapın. E-kitaplar mesela ne derece? %20 mesela. En fazla gelişmiş ülkede e-kitap oranı %20. Yani %80 oranında daha fazlası, yani 105 katı daha fazlası hala eski tarz.
Tabii ki o
basılarak satılıyor. Basılarak piyasaya, insanlara ulaşıyor.
Ne anlattınız kitapta?
Başarılı insanlar kararan. Yani o insanlar, o dönüm noktası vardır ya. Yani bir iş adamının işte ben bunu yapacağım dediği an. Nasıl başladı, nasıl etti, nasıl yürüdü, hangi yollardan geçti? O çok önemli bir şeydir diye düşünüyorum. Yani çok önemli bir an. Tabii. Yani bilmiyorum. Belki bizim programımızı izleyenler biri için de bu an onun başlama anı olabilir. Başarıya giden yolun başlama anı olabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani işte yaptığım görüşmelerle, o birikimle. O dönemde bir boşluğum vardı. 6 ay oturdum, onu yazdım.
Peki tekrar düşünüyor musunuz? Tabii, bir de sizin seminerleriniz var galiba, değil mi?
Evet. Ya işte bu seminer çalışmaları bizim birinci işimiz değil ama bu çok önemli. Ya diyorlar ki gelin, konuşun, anlatın bize. Biz de tamam diyoruz, eyvallah, gelelim, anlatalım, ne istiyorsunuz falan diye. Genellikle reel ekonomiyle ilgili şeyler. Marka mesela bir ara çok popülerdi. Halbuki tam zamanıdır şimdi ama erken Türkiye bunu konuşmaya başladı. Belki de o yüzden kaçırdı. O da şudur. Marka şehirler olayı. Marka şehirler olayında şu anda başlamamız gerekiyor. 10 yıl önce konuşmamızın anlamı yoktu. Neden biliyor musunuz? Çünkü şundan. Bir, biz artık turizmde dünya skalasında belli bir noktaya geldik.
Evet.
Yani global hareketler içine girebilir hale geldik. İhracatımız da herkes öyle. Tabii. Markalı ürünlerimiz başladı. Yavaş yavaş markalı ürünlerimizi satmaya başlıyoruz. Onun ötesinde şöyle bir kural var. Eğer $1000 altında bir milli gelire sahipseniz siz ancak toprakla uğraşırsınız. Tarım konularını birinci gündeminizdedir ülkenin. Hatırlar mısınız? Bizi hatırlamazsınız. Bak yine burada yaş ortalamamız biraz daha yükseltmemiz lazım belki. Mesela ben çocukluğumda hatırlarım. Akhisar, benim de büyük dayımların yaşadığı yer. Hala orada yaşayanlar var aralarında. Akhisar tütün fiyatlarının her yıl mitingle siyasi lider gider, başbakan veya bakan orada tütün mitingi yapar. Tütün mitingi ülkenin en önemli mitingiydi. En önemli ekonomik mitinglerinden biriydi. Şimdi hiç bunu konuşuyor muyuz? Akhisar artık bir zeytinci kasabası oldu. Zeytinci şehri oldu. Zeytinin başkenti oldu bir nevi. Fakat biz bunu artık konuşmuyoruz. Neden? Çünkü başka şeyler konuşmamız lazım. Belki yerli otomobil, yerli uçağı konuşmamız lazım. Mesela yerli otomobille ilgili geçen hafta yazdığım yazıda onu söyledim. Yani yerli otomobil değil, farklı şeyleri, dronları, efendim işte insansız hava araçlarını, bunları konuşmamız lazım. Çünkü dünyada bu konuda inanılmaz şeyler. Bu ilk yazımda da yine aynı konuya değiniyorum. Yani konuşmamız gereken noktalar bu. $10,000 üzerine geldiğimiz zaman işte her kademede başka şeyler var. Mesela $5,000 milli gelire eriştiğimiz zaman konutları konuşmamız gerekiyor. Konut ihtiyacını konuşmamız gerekiyor. Ki bunu biz son 10 yılda hep konuştuk. Evet. Hala da konuşuyoruz. Konut temini, konut arzı, konut bilmem nesi, konut furyası vesaire gibi. $10,000 üzerine açtığımız zaman demokrasiyi konuşacağız. Şehirleşmeyi konuşacağız. İşte dünyaya aç markayı konuşacağız. Eğer $10,000 milli gelire sahip değilseniz diğerlerine konuşmanız abes.
Evet.
Yani çünkü havada su havada suda veya havada ne dövüyoruz? Böyle bir laf vardı.
Havanda
su dövüyoruz. Evet, havanda su dövüyoruz. Bu şekilde geldi. Şimdi konuşmamız gerekiyor. Yani buradan mesela seçimler de var. Bütün milletvekilleri adaylarına, milletvekili adaylarına şunu söylüyoruz. Yerel belediye başkanına, yerel yöneticilere, valilere şehirler ülkelerden daha önemli hale geldi. Şu açıdan, algı yönetimi açısından. Yani Eyfel Kulesi Paris'ten, Paris Fransa'dan daha popüler dünyada. Aynı şekilde Konya'da Türkiye'den daha popüler hale gelebilir. İstanbul Türkiye'den nasıl daha popüler?
Evet,
aynı şekilde Antalya mesela. Yani eğer siz Baltık ülkelerine giderseniz, Rusya'ya giderseniz, orada mahallede veya kafede otururken herhangi bir gençle konuşursanız, o gencin bir hayali vardır. Akdeniz Rivierası'nda, yani Antalya ve Rivierası'nda bir hafta tatil yapmak. Onlar, o ülkeler için Antalya Türkiye'den çok çok daha popüler. Yani Kapadokya.
Evet.
Yani özde Kapadokya, evet. Türkiye'den daha popüler hale gelebilir. Zaten çok popüler. Pamukkale zaten çok popüler. O yüzden bu markalaşmaya çok önem vermeliler. Beni çağırdıklarında birinci konuşmak istediğim konuların başında bu geliyor. İkinci konuşmak istediğim konuların başında da kişisel gelişim geliyor. Yani bu hala insanların morale, motivasyona ihtiyaçları var. Mesela ben gençlere şunu söylüyorum. Diyorum ki gençler, kaç yaşında emekli olmayı düşünüyorsunuz? 33 yaşında emekli olmayı düşünen var. Mesela genç kızlar var. Ben evleneceğim, iş güç yapmayacağım. Zengin bir koca bulacağım, iş güç yapmayacağım diyor. Bu nasıl bir vizyondur? Mesela en fazla, yani yaş itibariyle ben emekliye ayrılacağım diyen en yüksek yaş 65.
Evet.
Yani 65 yaşından sonra çalışmam diyor. Ama 50 diyen, 40 diyen, 35 diyen o kadar çok ki. Bunu anlamı şu, 30 yıllık bir vizyonu var. Halbuki şu anda Türkiye'de yaş ortalaması 75. Hatta kadınlarda 78. Ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu 80'in üzerine
olacak,
çıkacak.
Evet.
Yani şu anda üniversite okuyanlar 100 yıl yaşayacak, ortalama ömre sahip olacak. Eğer o gençlerin 100 yıllık vizyonları, hedefleri olmazsa yolda kalırlar. Yolda kalırlar.
Evet, tabii ki.
Nefesleri yetmez, vizyonları yetmez. Mesela Vehbi Koç gibi, Keskinoğlu gibi aklıma gelmiyor. İşte Sezai Fevzi Akkaya gibi. Bu insanlar çok uzun yıllar yaşamışlardır. Mehmet Kemal Dedeman vesaire gibi. Neden? Çünkü vizyonları var. Diyorlar ki o vizyona biz hedeflerimizi yapmalıyız. Ve Allah onlara ömür veriyor. Çünkü bu bir dua oluyor. Fiili dua oluyor. Yani o yüzden gençlere onu söylüyorum. Diyorum ki siz 100 yıllık vizyonlar belirleyin. 100 yıl yaşayacakmış gibi hareket edin. Bu konularda bu, yani kişisel gelişim dediğimiz olay o.
Evet.
Öncelikle o vizyonları olması lazım. Yani mesela küresel düşünmeleri gerekiyor. Ben çocuklarımın 4 tane benim çocuğum var. Bir tanesini Uzak Doğu'da okutmak istedim. Yani küresel bir vizyon sahibi olsun. Sonra her birine teklif yaptım. Liseyi bitirince üniversiteyi oku, şu ülkede oku, batıya, doğuya, kuzeye, güneye gönderebilirim dedim. Karınca kararınca bütçemi de söyledim. Onlar istemedi ama arzu ediyorum. Yani işte mesela bu Malezya, önceki yıl Malezya Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yerde karşılaşmıştık. Efendim dedim, sana dersem dedim, Malezya ile Türkiye arası dost iki ülke.
Evet.
Yani belki bu kadar dost başka iki ülke yok yani. Bu kadar sıcak, hiçbir sorunu olmayan. Peki Malezya'da kaç tane öğrenci var, Türk öğrenci vardır? 400 tane, topu 400 tane. Halbuki 10 bin, 40 bin öğrenci olması gerekir diye düşünüyorum. Malezya'da da Türkiye'de bu kadar öğrencisi olması lazım. Biz madem bu kadar şeyiz, neden biliyor musunuz? O zaman küresel bir anlayış oluşur. Yani Türkiye'yi dünyada tanıt. Yani bir ürünün, diyelim ki Türk çayını Amerika'ya göndermek yerine doğru, iyi yetişmiş bir genci Amerika'ya göndermek çok çok daha etkilidir. Çok çok daha etkili olur diye düşünüyorum.
Bizim kendi vizyonumuzla ilgili o zaman 2023 hedefimiz var ya bizim. Türkiye'de.
Bazen okuyoruz, duyuyoruz ama yani, tam bütünsel olarak siz anladın.
Yani genel olarak Türkiye'nin de bir 2023. Yani evet, 100. Yani, yaşında olarak, evet. Türkiye olarak. Siz bir ekonomi alanından baktığınızda mesela şimdi biz Avrupa Birliği gibi bir Türk devletlerinin ve İslam ülkelerinin bir arada olduğu,
evet,
bir Avrupa Birliği gibi bir birlik olsa ekonomik olarak nasıl bir güç olur?
Şimdi tabii öncelikle o coğrafya bir bütünsel bir coğrafya değil. Yani orada öncelikle bu nokta var. İkincisi yönetim biçimleri olarak farklılıklar var. Yani krallık da var işlerinde, prenslik de var, demokrasi
bunları,
de var.
Benim sorum bunları de var. Aşan olmuş olduğunda...
Olmuş olduğunu kabul edelim.
Sizdeki gücü...
Evet, ama işte onu söylemeye çalışıyorum. Mesela Marco Polo, işte kaç yüz yıl, 700 yıl oldu mu? Marco Polo çıkmış, daha fazla. çıkmış vizesiz, efendim pasaportsuz, gümrüksüz bütün Asya'yı dolaşmış. Çin'e gitmiş, Orta Asya, Orta Doğu'dan bütün gitmiş, o değerleri, bazı değerleri İtalya'ya getirmiş. Esasında temel nokta bu olması gerekiyor. Yani biz daha çok seyahat etmemiz lazım. Daha çok Suudi Arabistan'a, İran'a, Türkmenistan'a, Asya'ya, Pakistan'a, Hindistan'a gitmemiz lazım. Ben mesela Hindistan'a giderken sormuştum. Oradaki ateşeyi tanıyordum. Hint ateşesini, ateşelerinden bir tanesini. Dedim ki Türkiye'de kaç kişi gidiyor Hindistan'a? Dedi ki 15 bin kişi gidiyor yılda. Çok çok komik bir rakam. Halbuki biz Hindistan'a çok daha fazla gitmemiz lazım. Neden gitmemiz lazım? Ticari olarak gitmemiz lazım. Kültür olarak gitmemiz lazım. Unutmayalım ki Hindistan'da 17 tane Türk devleti kurulmuştur. Yani bu kadar böyle bir Hindistan bize uzak gibi gelir kültür olarak ama bu kadar yakınız esasında. Yani bu coğrafyayla biz bir bütün halinde olmamız lazım. Mesela yani bütün Türk cumhuriyetlerine yılda uçan insan sayımız ne? Karşılıklı 1,5 milyon. Halbuki bana göre 50 milyon olması gerekiyor. 50 milyon insan Türkmenistan'a, Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Özbekistan'a vesaire say hepsini bütün Orta Asya ülkelerine uçması gerekiyor. Neden? Bunlarla bizim hiçbir sorunumuz yok. Daha fazla ticaret yapmamız lazım. Daha fazla kültür kaynaşması yapmamız lazım. Bunlar olmadıktan sonra diğerleri olmaz. Bir bütünlük olmaz. Yani hatırlarsanız Avrupa Birliği'nin temelini Demir-Çelik Birliği sağlamıştır. Evet. Hatta daha öncesi de var. Yine benim gıda ile ilgili bir olay. Birlik neden oluşuyor falan diye. İngilizlerle Fransızlar birbirine düşman. Hem de çok katı düşmanlar. Şeker kamışı olarak geliyor şeker. Ve Brezilya'dan geliyor. Ve oralara hakim değiller. Hakim olmayınca abluka altında Avrupa'ya şeker gelmiyor. Şeker gelmeyince inanılmaz bir kriz oluşuyor. O zaman Fransızlarla Almanlar birleşiyor. Diyorlar ki ya ne yapacağız? Yani burada bir çare, yani şekersizlik bizi öldürecek, bitirecek. Bununla ilgili bir strateji geliştirmemiz lazım. Sonra bir tane mühendis pancardan şeker elde etmeyi öğreniyor. Pancardan şeker elde edince aralarında bir anlaşma yapıyorlar. O esas Demir-Çelik Birliği'nden önce Avrupa'nın birliğini tesis eden ilk anlaşma budur. Yani şeker üretimi, pancardan şeker üretimiyle ilgili. Malum pancardan şekeri biz üretiyoruz. Avrupa üretiyor, Rusya da kısmen üretiyor. Dünyanın başka bir yeri üretmiyor. Yani o çok İlk önemli o bir şey. Başlıyor. Yani iktisadi birlikler olmadan, iktisadi temeller, asgari müşterekler olmadıktan sonra diğer türlü bir birlik olmuyor. Yani bu konuda bir çalışmalar yapmamız lazım. Mesela Uzak Doğu'ya gittiğinizde görürsünüz, ister Filipinlere gidin, ister Endonezya'ya, Malezya'ya gidin. Osmanlı'nın tüccarları oraya dini götürmüştür. Orada birliktelikler sağlamıştır. Mesela aynı şekilde Eflak Boğa'dan Romanya'ya gittiğinizde, mesela bizim askerlerimiz, Osmanlı askeri Tuna'nın kuzeyine geçmemişler. Anlaşma gereği geçmiyorlar. Fakat orada binlerce kelime var. Dillerinde Türkçe kökenli kelimeler var. Binlerceden bahsediyorum. Bak çok yüzlerce fazla. Demiyorum. Çok fazla. Neden? Tüccarlarımız götürmüş oraya. Evet. O kadar yoğun bir çalışma içerisindeymiş ki. Mesela Romanya'yı Osmanlı toprağı belli bir dönemde kabul edilmiş. Çünkü de facto Osmanlı toprağı orası. Yani bütün bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Yani ekonomiye ilgimizin temel sebeplerinin bir tanesi bu. Ekonomi siyasetten daha güçlü bir materyaldir. Bunu olmadan diğeri olmuyor. Ben mesela yine yazılarımda birisine dedim ki Avrupa Birliği var, çok doğru. İşte böyle yürüyor. Yani işte aksak topal yürüyor. Ama başarılı bir birlik. İşte İngiliz eski dışişleri bakanlarından birine sormuştum. Dedim ki ya ama ruhu yok bunun. Yani böyle bir birlikteliğin ruhu yok. Neden yok? Mesela siz Avrupa Birliği hiç duymamışsınızdır. Avrupa Birliği mobil teknolojinin gelişmesinin dünyayı nasıl etkileyecek? Bununla ilgili bir vizyon belirtmemiştir. İngilizler belirtmiş olabilir, Fransızlar belirtmiş olabilir ama AB'nin böyle bir kaygısı yok. Afrika'daki açları ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nasıl daha iyi veya Asya'daki açları, yoksulları nasıl besleyeceğiz? Böyle bir kaygıları olmamıştır. Devlet olarak olabilir ama topluluk olarak olmamış. Eğer de Türkiye'yi alırsanız Avrupa Birliği'nin ruhu olur. İster istemez üçüncü dünyanın ülkeleriyle ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Yani insanlar inançlarıyla, efendim işte bu geçim dertleriyle, uluslararası sorunlar, Orta Doğu'nun sorunlarıyla ilgilenecekseniz böylece ruh gelecek dedim. O da dedi ki bana, çok doğru söylüyorsun. Bizde lider insanlar çıkmadı. Eğer bizde lider kişiler çıksaydı, daha fazla lider, yani Avrupa Birliği parlamentosunda kişilikli, filozof gibi insanlar çıksaydı, bu konuda çok önemli mesafeleri alırdık. Ama maalesef alamadık dedi. Yani orada bir hak verdi. Ben aynı şekilde bunu da söylüyorum. Yani farklı ülkelerde, yani İslam coğrafyasının farklı ülkelerinde lider nitelikte nevzuhur, deha insanlar ne kadar çok çıkarsa bu konuda çok önemli adımlar atılır. Ama bunun da temeli bir ekonomik anlaşmalar olmalı.
Evet. Evet, o farklılıklar ne kadar siyasi görüş veya yönetim farklılıkları olsa da mesela Avrupa'da bu çok daha barizdi belki. Yani hem mezhepler, farklı mezhepler vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan öncesini düşünün.
Biz kendi içimizde hem mezhep kavgaları yapmadık ama onlar yaptılar.
Sosyalist ve nasyonalist, evet. Nasyonel sosyalist
anlayışlar. Yeşillerle mesela muhafazakarlar yan yana yani, şu anda.
Buna rağmen, savaşlara rağmen yani acıların sonunda bir birlik geliyor. Yani ekonominin tabii ki bunda bir payı var, önemi var ama insanlar gerçekten sosyal anlamda artık can...
Amerika'da öyle. 100 yıl savaşmışlar yani. Varlık, kuzey ve güney.
Yani varlık endişesi artık yani yaşam, yani canını kurtarmak, malını kurtarmak, ailesini kurtarmak, devletini kurtarmak, değil mi? Bölünme tehlikesi, evet, bile oluyor. Bunları kurtarmak için yani bir sosyal ihtiyaç olarak zaten Allah'ın insanlardan istediği birlik, beraberlik olmayı o acılar sonunda insanlar istiyor.
Evet.
Yani tabii ekonomik olarak da hakikaten bir güç de olmuş oluyor. Yani birleşince, aynen, Avrupa güç olmadı mı? Biz de kendi coğrafyamızda bundan daha öte bir birlik oluşturduğumuzda çok daha büyük bir güce sahip
yani
olacağımız
belli.
Her gencin
böyle bir ideali olmalı. Evet. Yani böyle bir idealin yoksa yani o zaman yazık yani. Yani bu biz mesela kızıl elma diyoruz ya, yani hepimizin bir kızıl elma ideali olmalı. Ufku olmalı. Yani eğer olmazsa biz sınırlarımıza da hakim olamayız. Yani evet, bir kızıl elma ki idealimiz olmalı. Tabii. Yani bunu ırkçı olarak, evet, almamak gerekiyor. Tamamen, tabii, tamamen bu...
Ve hiç taviz verilmeden.
Evet, kesinlikle. Yani insan şöyle, evet, yapmalı. İyi ve faydalı olan bir şeyi, yani meşru ve faydalı olan bir şeyi yapabilme kabiliyetini kendine görüyorsa yapması onun üzerine farz. Bunu, böyle bir vizyonu da olmalı herkesin.
Biz sadece onun, o kızıl elmanın içeriğinin sevgi, barış, hoşgörü, kardeşlik, sevecenlik, insan sevgisi,
birlik,
beraber, bununla dolu olduğunu dünyaya gösterebilirsek,
onda zaten şüphemiz yok.
O zaman kimse zaten bunun önünde durmaz. Evet. Onlar katılık, bağnazlık, şiddet, işte kan, yani kötülük oluşturacak endişesiyle onun önüne geçmeye çalışıyorlar. Yoksa bilseler ve anlasalar ki içeriği böyle olacak. Sevgi, barış, birlik, kardeşlik.
O da hiç şüphe yok.
Talep o zaman kendileri arzu ederler. Çünkü kendilerine dönecek olan bir güzellik olacak.
Not düştüm. Aksi ırkçılık olur ki, evet, çok kötü bir şey yani. Bu evrensel değerler esas olmalı. Bu söylediğiniz bütün o güzel hasletler olmazsa bunun bir anlamı yok. Herhangi bir diğer küresel iddialarda gibi işte Büyük İskender'in hülyası, Napolyon'un hülyasını geçmeyen bir şeyden ibaret kalır. Evet. Yani doğrusu odur. Bize yakışan da budur.
Evet, inşallah.
Programımızın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama son bir soru sormak istiyorum.
Vaktimiz el verdiğince, evet, buyurun.
G20 ülkeleri bu Mayıs ayında İstanbul'da toplanacak, evet, değil mi? Tarım Bakanları.
Bu şeye kadar devam ediyor. Farklı, evet, farklı toplantılar yapılıyor. Evet. Yani G20 mesela.
Dönem başkanı mı olacak?
G-Think mesela, evet, think tankler. G20T think tank toplulukları. Evet. Efendim işte 20 gençler var. Y var. Young. Ondan sonra bununla gençleri topluyor. Gençlik topluluklarını bir araya geliyor. Pek çok toplantı var. Yani iş dünyasına bakan toplantılar var. 20B diye mesela iş dünyasının liderleri toplanıyor. Ve sana dersem Ağustos mu Eylül mü ne gibi de işte liderler gelecek. Yani bunun dünyanın en önemli 20 lideri.
Önemi ne olacak ülkemiz açısından?
Yani işte dünyanın, evet, dünya ekonomisinin %80'ini bunlar yönetiyor. Evet. Yani bu G20 yönetiyor. Ekonomik olarak bunlar önemli. Peki yani ne olacağını, ne gibi faydalar sağlayacağını şu andaki çalışmalara bakmam lazım. Yani çok büyük faydası var. En önemli faydası da şudur. Yani bütün dünya günlerce kanallar, yayınlar birinci haber olarak Türkiye'yi verecekler.
Evet, tabii çok.
Eğer biz çok iyi bir hazırlık yaparsak, o güzel, onun yanına ne gibi güzellikler verebileceğimize bakarsak Türkiye iyi bir algı oluşturur. Aksi takdirde sadece işte nerede fotoğraf çekecekler bilmiyorum. Genellikle Feriye'nin orada falan çekerler. Ortaköy'e işte cami ve köprüyü birlikte görülür bir şekilde çekerler. Diyelim ki o fotoğraf bile çok kalıcı ve önemlidir. Fakat o yetmez. Yani bütün sivil toplum örgütleri, buradan sesleniyorum. Bütün sivil toplum örgütleri, bütün çalışma hayatı ile ilgili örgütler, iş dünyasının sivil toplum örgütleri, yani aklınıza gelen bütün o NGO'lar, her biri bu konuda bir çalışma yürütmesi lazım. Yani bütün dünyaya kendi meselelerini anlatmaları, meseleleri anlatmanın ötesinde kendi güzelliklerini de anlatmaları lazım. Bu konuda iyi ki söylediniz. Bu konuda çok ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor ama ben hala böyle yani yapılan çalışmaları
yetersiz
yani sembolik olarak görüyorum. Bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Zannedersem orada yani siyasi bir bakış açısı da etkin olabilir. Yani malum bir seçim var şu anda.
Evet.
Yani seçim
öncelik.
Seçim öncesi seçimin ister evet. Efendim belli o değil yani. Başbakan belli değil, şey belli değil. Biraz da ondan kaynaklandığını düşünüyorum ama sadece bunu siyasi iktidara bırakmamak gerekiyor. Bütün NGO'lar bu konuda bir çalışma yaparlarsa yine mesajımız doğru yere, doğru zamanda ulaşmış olur. Yani ben iyi ki hatırlattınız. Size de büyük görev düşüyor. Yani bunu sürekli buraya gelen konuklara
evet,
sormakta fayda var. Sen ne yapıyorsun?
Evet.
Yani G20 için ne yapıyorsun?
Teşekkür ederiz.
Peki çok teşekkür
ben
ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Çok güzel bir
özellikle
sohbetti.
A9 yönetimine evet. Ve sizlere bana bu fırsatı verdiğiniz için. Yani ben genellikle soru soran taraftaydım. Yani bu tarafta olmak gerçekten daha zormuş.
Ama çok güzel anlattınız detaylı bilgilerle.
Sayenizde ortam güzeldi.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden başka bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.